biz de milletvekilleri özellikle meclis kürsüsünde yaptıkları konuşma ve açıklamalardan dolayı sorumsuzluğa sahiptirler. Ağır cezalık suçlar hariç vekiller herhangi bir soruşturma ve konuşturma konusu yapılamaz. Eğer bunu öğrenen ya da şikayet edilen konusunda savcılık makamlarına bir başvuru yapıldığında fezleke adı altında bir belge düzenlenir. Ankara Savcılığı kanalıyla bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettirilir. Sonuçta vekillerin soruşturması ve kovuşturmasına, dokunulmazlığın kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karar verilir. Bir siyasi irade gerektirir. Yine özellikle Sayın Başkan da dile getirdi Yasin Bey tarafından. Gazeteciler ya da bazı STK temsilcilerin soruşturması ve kovuşturmasında özellikle muhalif kanat ya da muhalif düşüncelerin bastırılmasına yönelik etkin soruşturma yöntemleri kullanıldığı yönünde bir takım ifadeler söylendi. Bizim ceza mevzuatımızda ve ceza usul mevzuatımızda soruşturma yöntemleri bellidir. Özellikle ulusal ve uluslararası yargı kararları ışığında Cumhuriyet Savcıları tarafından, yani soruşturma makamları tarafından herhangi bir kişi ayrımı ya da ayrıcalıklı mevcut mümkün değildir. Şöyle ki, özellikle ceza usul mevzuatımızda 160. ve devam maddelerinde Cumhuriyet Savcısına bir suç ihbarı yapıldığında Cumhuriyet Savcısı tarafından re'sen, yani kendiliğinden soruşturması başlanır. Hem lehe hem aleyhe deliller tüm yönleriyle soruşturulur ve devamında dün de bahsetmiştim. Yine 158. maddede ihbar soyutsa, asılsızsa, nesne nitelikte ise, açıkça suç oluşturmadığı anlaşılıyorsa, hatta soruşturma kaydına bile girmeden soruşturma yer olmadığına ilişkin karar verme yetkisiyle evraklar sonuçlandırılır ve güncel olarak da bu rakamlar büyük oranlarda şüpheli ya da ihbar edilenliğine uygulandığı tarafımızca izlenmektedir. Bunun dışında kişilerin lehine ve aleyhine deliller toplandıktan sonra savcılık makamları tarafından ya takipsizlik kararı verilir ya da eğer mevcut delil belli bir yoğunluğa ulaşmışsa, şüphe mevcutsa bu iddianame düzenlenerek mahkeme organları önüne getirilir. Ve devamında savcılık makamlarının soruşturma kararına karşı yine ilgili kişiler tarafından, ilgiler tarafından mahkemeler nezdinde itirazlar ve bir üst mahkemeye itiraz usulü benimsenerek bu yetkinin kullanımı hukuk dairesinde izlenmektedir. Diğer bir hususta soruşturma ve kovuşturma süresince özellikle müdafi ile görüşme ve dosya inceleme yetkisi yine üyeler tarafından sorgulandı. Biz şunu söyleyebiliriz. Tutukluların zaten her aşamada müdafi ile görüşebileceği ve buna engel bir durum olmadığı açıkça söyleyebilirim. Diğer yandan müdafiyle görüşme başlıklı yine usul yazımızın 24. maddesinde de bazı suçlar kapsamında 24 saat süreyle müdafiyle görüşmesinin kısıtlanabileceği dile getirilmiştir. Ancak bu görüşmede de kesinlikle bir ifade alma ya da başka beyanlara başvurma yönelik herhangi bir yola başvurulması yasaklanmıştır. Yine Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarında da eğer toplumun güvenliği tehlikeye düşürecekse ya da ceza infaz kurumunun güvenliği tehlikeye düşürecekse ya da örgütün emir ve talimatını yerine getirdiği veya mabelleşmesine yönelik durumlar var ise tanımlanan suçlarla ilgili olarak avukatlarıyla görüşmelerin kısıtlamalara da mevzuata uygun olduğu, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de sözleşmeye taraf devletlerinde bu şekilde uygulanabilir, kabul edilebilir olduğunu yönelik kararları mevcuttur. Yasal düzenlemelerimizde bu kararlara uygun olarak uygulayıcılar tarafından uygulandığını açıkça dile getirmek istiyorum. Diğer bir husus ise yine bir üye tarafından soruldu. Bu sim kartların blokalanmasıyla alakalı olarak biliyorsunuz günümüzde bilişim dediğimiz suçlar yönünden etkin bir soruşturma ya da takip usulü gerekli hale gelmiştir. Bilişim suçlarında özellikle ülkemiz açısından da konuşursak kart uygulayıcılarıyla yani sahte kartlarla ya da sahte hatlarla kişilerin dolandırıcılık eylemlerine ve diğer suç örgütlerinin eylemlere aracılık ettiği düşünülürse vatandaşlar yönünden belli bir kart uygulaması yapılması ya da gerçek kişilere bu birden ya da belli bir sayıda kartın uygulanmasının önünde düzenleyici işlemler yapılmasının artık zorunlu hale geldi. Özellikle suç örgütleriyle ve bilişim yoluyla işlenen suçlarda da mücadelede faili ve fiili takip açısından bu yöntemin uygulanmasında sim kartlarının gerçek kişilere belli bir oranda ya da sayıda tanımlanmasının düzenlemesinin artık zorunlu hale getirdiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine baroların mevcut durumu ve seçimi ya da baroların üyelerinin görevlerine son verilmesi faaliyetleri için kısaca bir özetlemek istersem şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de şu anda 83 tane her ilde olmak üzere baro faaliyettedir ve bağımsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler. İstanbul ve Ankara'da 2 tane ayrıca yani baro kuruluşu mevcuttur. 1136 sayılı avukatlık yasasının ilgili maddesinde de baroların eğer faaliyetlerine aykırı bir durum olmaz durumunda faaliyetlerine son verilmesine ilişkin usul düzenlenmiştir. Buna göre savcılık ya da bakanlık tarafından durum haberdar edilmesinden sonra yine hukuk mahkemesinde bunun faaliyetlerinin son verilmesine yönelik dava açılabileceği ve mahkeme tarafından da 3 ay içinde bunun karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Ben sözlerime burada son verirken hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Thank you. Now I give the floor to Mr. Mehmet Yüzer from Ministry of the Interior.
Sayın Başkan, değerli üyeler. Ülkemizde azınlıkların kimlerden müteşekkil olduğu Lozan Anlaşması'nda belirlenmiştir.